Ayrım 19. Ulrike Meinhof, üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prince. Sayfa 153. Yağmurlu ve koyu güneş gözlüğüyle Ulrike Meinhof geldiğinde, mücadele arkadaşlarını ne yapacağını bilemez halde beklerken buldu. Hiçbir şey yapmadan geri dönmek istemiyorlardı. Bu rezalet olurdu. Akıllarına Rölü evinde ziyaret etmek geldi. Tekrar arabalara binip Blankenzey'deki yarısı hala Ulrike'ye ait olan villaya gittiler. Evde kimse yoktu. Anahtarıyla kapıyı açan Ulrike Meinhof, mücadele arkadaşlarını içeriye aldı. Bernward Vesper, daha sonraları Ulrike'nin eski evinde neler hissetmiş olabileceğini şöyle anlatmıştır. Burası kendi elleriyle döşediği eviydi. Yaşadığı bu evi çocuklarını da alarak terk etmişti. Her şey bir film sekansı gibi gözünün önünden bir kez daha geçti. Satın almak için ev araması, ipotekler, pazarlıklar, kısa sürede her yeri dolduran, duvarları örten, bilince kök salan, taşlaşan, her türlü firarı engelleyen, ölümcül bir kabuk haline gelen, geleceğin önünde barikat oluşturan eşyaların yavaş ve ölümcül birikimi. Bakışları az sonra kazma darbeleriyle harabeye, yıkıntıya dönüşecek bir mekanın içinde dolaşıyor gibiydi. Bu lüks, burjuva hapishane eve devrimci öfkelerini kusan eylemciler, arkalarında boya ile kirletilmiş duvarlar ve kapılar, ön cepheye çizilmiş büyük bir penis resmi, kırılmış camlar, bahçeye atılmış mobilyalar ve langırt masası, duvarlardan sökülmüş borular, parçalanmış tesisatlar bırakmışlar, Röll'ün plak koleksiyonu yürütülmüş, yoldaşlardan biri de herhalde Bernard Vesper olayı taçlandırarak Röll'ün yatak odasındaki yatağı işemişti. Öfkelenen Peter Rümkorff, eylemi kutlamak ve değerlendirmesini yapmak için hep beraber Hamburg'daki Cumhuriyetçi Kulübe giden grubun peşindeydi. Yaptıklarının hesabını sormak istiyordu. Ama Rümkorff'u dinleyen olmayınca, Konkret'in bir sonraki sayısında Berlin'deki parlamento dışı muhalefet hakkında demediğini bırakmadı. Onlar, sol spiritualizm içinde yüzen ve gerçeklikle her türlü ilişkiyi reddeden, Nasıralı politik gezginler, kafayı bozmuş mistik şifacılardı. Ulrike Meinhof, Hamburg'a yapılan bu yolculuktan hiç hoşnut kalmamıştı. Ama yine de sağlam bir eylem yapılmış olmasını önemli buluyordu. Devrimden söz etmek ciddi bir şeydir demişti devrim üzerine yazdığı bir kitapta. Ve ciddiye almak, değişim üzerine sadece konuşmak, okumak ve yazmakla yetinmeyip artık harekete geçmek demekti. Herkes kendi ufak, özel çevresinde harekete geçebilirdi. Ulrike Meinhof için önemli olan, özel denilen meselelerin aslında özel değil, değiştirilebilecek toplumsal nedenlere sahip olduklarını anlamaktı. Kendisi de harekete geçmek istiyordu. Yaşamında, yolunda gitmeyen, değiştirmek istediği çok şey vardı. Eskiden olduğu gibi, şimdi de toplulukla birlikte olmak istemesine rağmen, Dahlem'deki evinde çocuklarıyla yalıtılmış halde yaşıyordu. Çocuklarını, mesleğini ve sosyal angajmanını bir şapkanın altında toplamayı başaramamıştı. Evdeyken kızlarla ilgilenecek zaman bulamıyordu. Südwest Funk kanalı, ıslah eğitimiyle ilgili haberlerini televizyon filmi haline getirmek istiyordu. Rejisör Eberhard Itzenplitz'le görüşmüş, bu çalışma için ilk metni kaleme almaya karar vermişti. Yani zamanının çoğunu çalışma odasında geçiriyor, durmaksızın kahve içiyor, arka arkaya sigara yakıyordu. Politik çalışmanın pratik yanında ihmal etmek istemediği için sık sık çocukları arabaya atıp Berlin'in kuzeyinde Märkische semtinde yeni bir yerleşim bölgesi olan Trabant'a gidiyordu. Meinhof, arkadaşlarıyla birlikte semt sakinlerini yalnızlaşma ve yüksek kiralar hakkında bilinçlendirmeye çalışırken Bettina ile Regine su birikintileri arasında oynuyorlardı. Ulrike Meinhof içinde bulunduğu durumu aileleriyle meslekleri arasında sıkışmış kadınların durumuna benzetiyor, kadınları bu role toplum tarafından itildikleri konusunda aydınlatmak istiyordu. Mutfağa ve aileye bağlılıkları devam ettiği sürece yalıtılmışlıkları sürecek, içinde bulundukları durumu anlamaları ve değiştirmek için harekete geçmeleri engellenecekti. Kadınları bu yalıtılmışlık içinde tutmanın en emin yolu çalışan annelere çektirilen kronik vicdan azabıydı. Ulrike Meinhof için bu vicdan azabında ikiyüzlü ve haince olan kadınların çocuklarına gösterdikleri gerçek ve doğal özenin onlardan yararlanmak için kötüye kullanılmasıydı. Çocukları ileri sürülerek şantaj yapılan kadınların kendilerine şantaj yapılmasına izin vermeleri de son derece insaniydi. Bu koşullar altında en insani duygular bile gelenek ve görenek zincirlerine dönüşüyordu. Bu zincirlerin kadınların ellerini kollarını bağladığı kabul edilmeliydi. Kadınların kendilerini kurtarabilmek için bu bağlardan kurtulmaları gerekirdi. Ulrike Meinhof'un kendisinden ve diğer kadınlardan beklediği, riayet ettikleri yasaların iç yüzünü kavramalarıydı. Şu ya da bu uygunsuzluğun ya da şu veya bu adaletsizliğin altını çizmek yeterli değildi. Önemli olan bütün sistemi görebilmekti. Sistem sorununu tabu haline getirmeye daha fazla izin verilmemeliydi. Ulrike Meinhof'un sistemden kastı öncelikle her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu toplumsal gerçeklikti. Vietnam'a atılan bombalar, Berlin'de insanları döven polis, yuvalardaki çocuklar, çalışan annelerin vicdan azabı arasında sadece nesnel bir bağıntı mevcut değildi. Aynı zamanda bunların arkasında nesnel olarak kanıtlanamayacak olsa da ahlaki vicdanla hissedilmesi gereken bir tür prensip, bir tür plan bulunmaktaydı. Bu kapsamlı ve eksiksiz plan, bütün toplumsal gerçekliğin adaletsizlik, zorbalık ve şiddetle belirlenmesine yol açmakta, buna uymayan, direnen herkesi her şeyi dışlamakta, baskı altına almaktaydı. Gerçeklik tamamen hapsedilmiş diyecekti Ulrike Meinhof daha sonra. Benim hareket noktam bu diyebileceğin ne zaman ne de mekan mevcut. Gerçekliği böylesine senkronize bir sistem olarak kabul edenler, en ufak noktasına kadar her şeyin önceden saptanmış, belirlenmiş olduğunu düşünürler. Bu durumda son derece tali ve önemsiz bir olgudan hareketle bile planın bütününe ilişkin ipucuna ulaşmak mümkündür. Yaşanılan tekil bir durum örnek olur. Ayrıntı tipik hale gelir. Ya da Ulrike Meinhof'un başka bir ifadesiyle her şey semptomatiktir. Yazılarında durumu hiç de iyi olmayan bir toplumun belirtilerini sıralıyordu peş peşe. Örneğin otomasyon nedeniyle monotonluğun aptallaştırdığı metal işçileri, sahip köpek ilişkisi içinde ömür tüketen kadınlar, yanlış örgütlenmiş hastanelerde ve yurtlarda çalışan doktorlar, hemşireler, sosyal görevliler, bitişik düzen tavşan kafesi evlerde yaşayan uyuşturucu televizyon programlarının ve biranın yardımıyla hamilelikten, okuldan, şeften, gelecekten ve yaşlılıktan duydukları korkuyu unutmaya çalışan insanlar. Tek tek gözlemler artık doğru ve iyiyi barındırmayan bir gerçekliğe işaret etmektedir. Ulrike Meinhof, gerçekliği böyle duyumsayan tek kişi değildi elbette. Daha sonraları, Mikhail Ruçki, 60'lı ve 70'li yıllarda çok yaygınlaştığını gözler önüne sermeye çalıştığı bu algılamayı, kişiye özel, canlı, güzel ve insani olan her şeyin uzaklaştırıldığı bir yaşam duygusu olarak negatif ütopya diye tanımlamıştır. Kendisini soğuk, kötü ve düşman bir dış dünya tarafından çevrelenmiş hisseden, bu dünyaya karşı mutluluğun ve özgürlüğün son kalıntılarını savunmak gerektiğini düşünen kişi, bu dış dünyaya ne zaman baksa, bütün yaşam belirtilerinin erkin ve paranın buyruklarına tabi olduğunun bir kez daha doğrulandığını görür. Ruçki, bu yaşam duygusunun felsefi teorilerden, özellikle eleştiriler teori ekolünden ve filozof Theodor Adorno'nun kitaplarından etkilenmiş olduğuna da dikkat çekmiştir. Ruçki'nin iddiasına göre Adorno'nun düşünceleri tek bir kitabını okumamış olsalar da birçokları için açıktır. Onun gözler önüne serdiği yaşam bildik bir yaşamdır. Mutluluk arzusuyla mutluluğun terk ettiği bir dünyada yaşamak arasında katlanılması neredeyse imkansız bir gerilim içinde sürdürülen yaşamdır bu. Gerçi Adorno'nun felsefeden beklediği doğru yaşamı göstermesidir. Ama onun için mutluluk ve ahenk olsa olsa bir an için parlayıp sönen, çok çok uzaklarda kalmış bir anıdır. Bu idealle karşılaştırıldığında Adorno için gerçeklik, verili olan kötü şeydir. Ulrike Meinhof'un sistem dediği Adorno'da bir körleşme bağlamıdır veya sadece basit bir biçimde aynı zamanda gerçek dışı olan bütündür. Kötü olan bu bütün ve anlamlı yaşam vaadi Adorno'da uzlaşmaz biçimde karşı karşıya durur. Herhangi bir bağlantı, kesişme, karışım yoktur. Dolayısıyla bireyler uzlaşmanın imkansızlığı bilincini her zaman uyanık tutmak zorundadır. Yani kişi kendi yaşam alanı içinde şöyle ve şöyle ve şöyle yaşayamayacağını, bunun yaşam olmadığını tekrar tekrar göstermek zorundadır. Eleştiri burada yaşam biçimi haline gelir. Eleştiren de eleştiriden muaf tutulmaz. Çünkü kişinin kendi düşünce ve duyguları da sürekli olarak körleşme bağlamı içine çekilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hatta Adorno, özel bir mutluluğa veya iç yaşama geri çekilmenin mümkün olmadığını iddia edecek kadar ileri gitmektedir. Ona göre yanlış yaşam doğru yaşanamaz. Adorno, kendi düşüncelerinden pratik sonuçlar çıkarılmasına her zaman itiraz eder. Bu nedenle de pratikte ısrarlı isyancı üniversite öğrencileri arasında gözden düşmüştür. Bir keresinde bazı kız öğrenciler düşünce dünyasına fazlasıyla dalmış profesörü çıplak göğüsleriyle yüz yüze bırakmıştı. Adorno, pratikten ürkmesine rağmen düşüncelerini başkalarının hayata geçirmesini engelleyememiştir. Peki ama kişi bu felsefeye göre yaşamaya kalktığında neler olur? Bu negatif ütopyayı yaşayan birinin kaçınılmaz olarak melankoliye düşeceğini iddia eden Mikhail Ruçki, bu melankolinin insanın karşılaştığı her şeyi her zaman zorla aynı yanlış doğru, aynı gerçek gerçek dışı örneğinin içine sokmasından kaynaklandığını söyler. Canlı olanın somut çeşitliliği burada ara tonlara izin vermeyen çok soyut bir diagnozla sınırlandırılmaktadır. Dünyayı bu acımasız ayrımı izleyerek algılayan biri için artık normal, masum, doğal olan hiçbir şey yoktur. Her küçük ayrıntı yanlış hayata dayandırıldığından kuşkuludur. Kişi hoşuna giden, beğendiği şeyler konusunda iki kat dikkatli olmak ve daha fazla kuşkulanmak zorundadır. Adorno, sakatlanmış yaşamdan yansımalarında şunları yazar. Artık zararsız olan hiçbir şey yoktur. Çiçeklerin üzerine düşen şiddet gölgesi görülmediği anda bahar dalı bile yalana dönüşür. Ne kadar hoş gibi masum bir ünlem bile mide bulandıracak kadar nahoş bir varoluşun mazereti olur. Artık güzellik ve avuntu yoktur. Korkunç olanı gören, ona dayanabilen ve olumsuzluğun avuntusuz bilinci içinde yine de daha iyi bir dünya olasılığına bağlı kalan bakıştan başka. Ulrike Meinhof'un da bu melankoliyi iyi tanıdığına ilişkin işaretler var. Ulrike'nin sık sık bir saniyeden diğerine şiddetli bir depresyonun içine düştüğünü anımsayan Ruth Baltz, bir defasında Ulrike'nin eve geldiğini, mevsimlerden ilkbahar olduğu için güneşin odayı iyice aydınlattığını, masanın üzerinde içinde laleler olan bir vazo durduğunu, bu görüntü karşısında çok melankolikleşen Ulrike'nin şöyle dediğini anlatmıştır. Ne kadar güzel, ne kadar aydınlık. İnsan neden hep böyle yaşayamıyor? Peter Rümkorff da Ulrike'nin bu haline tanık olanlardan. Hamburg'da itaatsizlik görevi konulu bir etkinliğe katıldıktan sonra geceyi Övelgön'de Rümkorff'ların evinde geçirmişti. Ertesi sabah kahvaltı ederlerken evdeki sükunet ve barışçıl havadan çok etkilenen Ulrike'nin ağzından şu sözler döküldü. İşte huzur. Ama hemen ardından huzuru sona erdiren bir tartışmaya giriştiler. Meinhof, toplumun gizli faşizmini provoke etmek, gün yüzüne çıkarmak, maskesini düşürmek gerekiyor demiş. Rümkorff, hayır, hayır diyerek itiraz etmişti. Bu, faşizmin fiilen kendisini geliştirmesine yardımcı olmak anlamına gelir Ulrike. Fakat bir anlaşma sağlamaları mümkün değildi. Ve Rümkorff'un yazdığına göre bir huzursuzluk önsezisi ile ayrılmışlardı birbirlerinden. 19. ayrımın sonu. Sayfa 160.